Ayrım 16. Vakitsiz Şarkılar. Ali Kırca. Sayfa 265. Hayat anlaşmaktır. Yurttaşlık bilgisi. Yurtseverlik yeni mi icat oldu? Yoksa biz hepimiz ihmal mi ettik ne zamandır sevmeyi, sevgili yurdumuzu? Bir itiraf mı şimdi bu? Delikanlı başı derde düşünce mi söyler aşkını ömür boyu sevdiği kıza? Olur mu öyle şey? Bunu şimdi söylemek ne tuhaf ve ne ayıp. Yurdu sevdiğimizi söylemek şimdi mi düştü aklımıza? Yok, buna inanmak zor. Hep sevdik, hep seviyoruz ve hep seveceğiz. Lakin yine de yüzlerce soru aklı kurcalıyor işte. Biz hangi yurdu seviyoruz şimdi? Hangisi bizim yurdumuz? Cevabı kimde? Sorsak, sorsak ve sorsak. Sevdasından emin olmak isteyen aşıklar gibi sora sora yorulsak. Ben senin nişanlın olsam, sen benim nişan tahtam, olur musun söyle. 12'mden vurulur musun? Ben senin kurumuş ağacın olsam, sen ırmağım olur musun köküme akan? Ben senin fukara yavuklun olsam, sen arkamda karun gibi durur musun bıkmadan, usanmadan? Söyle can, nereye kadar? Ben senin sevgili yurdun olsam, sen de sever misin saçımın her telini benim seni sevdiğim kadar? Mesela, ben senin Türk'ün olsam, sen benim Kürdüm olur musun yanı başımda? Ben senin Kürdün olsam, sen benim Türk'üm olur musun oralarda? Ben senin Alevin olsam, sen benim Alevime su olur musun bir otel yangınında ya da Cem evim olur musun evinin bir odasında? Ben senin çanın olsam, sen benim minarem olur musun bir sabah ezanında? Ben senin layığın olsam, sen benim layığım olur musun başı türbanlı? Ben senin sıra komşun olsam sınıfta, sen beni savunur musun kampüsün yasaklar kapısında? Ben senin komünist şairinin şiiri olsam, sen benimle çırpınır mısın kara bir denizin sularında? Ben senin esaretin olsam 3 metrekare tabuklukta, sen benim vatana hasretim olur musun Varna kıyılarında? Ben senin varoşun olsam, sen benim galoşum olur musun bir sitenin havuz kenarında? Ben senin cebinin gaspisi olsam, sen cep harçlığım olur musun köşe başında, sen benim aşım? Ben Gültepen olsam, sen nişan taşım. Ben şehit cenazesi olsam al bayrağı sarılı, sen başımda zırgık çekip ağlayabilir misin? Ben Diyarbakır'da bir çocuk ölüsü, sen karalar bağlayabilir misin? Ben senin hak yolunda tarikatın olsam, sen benim yoldan çıkmış müridim olur musun? Ben senin Mevlana'n olsam, çölde karşına çıkmış şu mecusiye su doldurur musun? Ben senin zabitin, polisin olsam, sen benim selamım olur musun her karşılaştığımda? Ben senin vatandaşın olsam, en isyankar pankartlarda, sen benim şefkatim olur musun aşınmaz sokaklarda? Ben senin tarih kitabındaki mazin olsam, sen benim yazılmamış tarihim olur musun? Ben mahkum olsam aykırı fikirlere, sen gardiyanı olur musun hürriyetimin? Ya da fikrim prangada olsa parmaklıklar ardında, sen kazılmış tünelim olur musun fikrimin firarına? Ben bira karnavalında sakin olsam mesela, sen masanın başında neşemin nöbetini durur musun, sakin olur musun biraz? Ben iş akdini feshettiğin adamın olsam bir de, sen okeyde dördüncümüz olur musun Aylaklar Kahvesi'nde? Bir de derin mevzular var aşk kitabındaki, anlatmak hali müşküldür. Ben senin terk ettiğin sevgilin olsam, sen benim adımı anar mısın gün geliri bir Sezen şarkısında? Ben senin Fenerbahçen olsam, sen benim Galatasaray'ım olur musun sandıktan çıkarılıp asılan bayraklarda? Yurdumuzu seviyoruz. Her zerresini sevebiliyor muyuz peki? Yurt derken kastettiğiniz taş, kum, deniz, dere, dağ, vadi, ağaç ve çatlamış toprak değilse şayet, ki zinhar öyle değildir, evet. Boğazın argümanlarını sevmeye ne var? Kim sevmez Bodrum'un begonvilli beyaz duvarlarını, turkuaz denizlere bakan? Elin gavuru da seviyor senden benden çok kimi zaman. Yurt dediğin birbirinin aynı olmayan insanlardan müteşekkil bir şeydir ki, bizim uzun sürecek bir sevmek dersine ihtiyacımız var besbelli. Çünkü biz şimdilik sadece yurdun, sadece bizi seven parçasına sevdalıyız ki, bütün parçaları sevmek için hayli vakit geçecektir. Yekpare yurdu sevmek zor iştir. Velhasıl el kelam. Ve zor zanaattır tam tekmil yurtseverlik ki, emek ister tas tamam. Şehirlere bombalar yağardı her gece bir. Sabah saat 6'ya doğru gün ağardı. Şehir uykusuzdu. İstanbul depremden bu yana böyle bir gece geçirmemişti. Geceyi sokaklarda, açık alanlarda ya da sığınak niyetine apartmanların bodrum katlarında geçirenler, Havanın aydınlanması ile birlikte bombardımanın dehşetini görmeye başladılar. Neredeyse her mahallede, her sokakta yıkılmış bir bina vardı. Şehrin üstüne yoğun bir duman bulutu hakim olmuştu. Yedi tepenin yedisinde de alevler yükseliyordu yer yer. Özel araçlar kornalarını sürekli çalarak hastanelere yaralı taşıyorlardı. Apartmanlarda, evlerde yakınlarını kaybedenler acı ve korkuyu birlikte yaşıyordu. Çünkü günün ağarmasına rağmen bombardıman aralıklarla devam ediyordu. Gecenin ilk saatlerinde elektrik santrallerini vuran füzelerle birlikte koca İstanbul karanlığa gömülmüştü. Televizyonlardan haber almak imkansızdı. Sadece birkaç radyo istasyonu yayındaydı. Transistörlü radyolardan ya da arabalardaki otoradyolarından alınan kırık dökük haberlerle neler olup bittiği anlaşılmaya çalışılıyordu. Ankara'dan hiç haber yoktu. Şehir sahipsizdi sanki. Caddelerden hızla geçerek megafonlarla anons yapmaya çalışan askeri araçlar halkı sığınaklardan çıkmamaları konusunda uyarıyordu. Saldırı devam ediyordu çünkü. Sığınaklar mı? Böyle bir olanak yoktu ki çoğu binada. Binaların önünde herkes birbirine sarılmış titreşiyordu. Hava soğuk ve pusluydu. Saat 8'e yaklaşırken kulaktan kulağa yayılan ilk haberler ölü sayısının 10.000'leri bulduğunu söylüyordu. Yaralıları hastanelere taşıyan araçlar çaresiz kalmıştı. Çünkü bombardımanda bazı hastaneler de isabet almıştı. Şehrin güneybatı mahallelerinden gelenler, Cerrahpaşa Hastanesi'nin bir füzenin düşmesi sonucu yerle bir olduğunu anlatıyordu. Hastalarla doktorlar birlikte ölmüştü. Ölenler arasında saldırının ilk saatlerinde yaralanarak hastaneye götürülen ve bahçede bekleşmekte olan yaralılar da bulunuyordu. Büyük bir medya merkezinin de saldırıda isabet aldığı söyleniyordu. Ancak hangisi olduğuna dair söylentiler çeşitliydi. Vilayet binası ve belediye de vurulmuştu. Askeri garnizonlar alev ve duman bulutu içindeydi. Sürekli olarak cep telefonlarıyla yakınlarına ulaşmaya çalışanların çabaları sonuçsuz kalıyordu. Sağırdı telefonlar. Ancak saat 9'a doğru GSM operatörlerinden biri devreye girdi. Saldırının belki de en ağır sonucu olarak kendilerini dünyadan soyutlanmış, yalnız ve çaresiz hissedenler için iyi bir haberdi bu. Herkes çevresinde cep telefonu çalışan birini bulmak için çırpınıyordu. Şehir birbirine ses vermeye başlamıştı. Saat 10. Bombardıman durur gibi oldu. Uçaklar birdenbire çekildiler sanki İstanbul semalarından. Uçak savarların da sesleri kesildi. Alevlerin şehri saran tuhaf hışırtısı dışında ürkütücü bir sessizlik oldu bir an. Etiler'den Barbaros Bulvarı'na inen yokuşun başında, televizyon binasının önünde kamerasıyla bekleyen şef kameraman Selim, saatlerdir ayaklarının dibinde duran kamerasını hatırladı. Saatlerdir olup biteni kamerasıyla değil, gözleriyle kaydetmeye çalıştığını fark etti. Binanın önünde donmuş gibi duruyordu, kıpırdamadan. Sözün ve görüntülerin bittiği, bu anda yapılacak hiçbir şey yoktu sanki. Ürkütücü sessizlikle birlikte yavaşça kamerasını eğildi. Ağır hareketlerle omuzuna yerleştirdi. Gözünü vizöre dayadı. Objektifi gökyüzüne doğru çevirdi. Siyah dumanların ve kara bulutların arasından sızılan güneş ışığı ince bir huzme halinde kamerasına sokuldu. Sonra hiç farkında olmadan şehrin kuzey yönünden gelen homurtuya doğru çevirdi kamerayı. Sol gözü kapalıydı. Dünyayı vizördeki sağ gözünden izliyor ve kaydediyordu. Homurtu giderek arttı. Adeta gök gürültüsüne dönüştü. Tuhaf ve korkunç bir ses giderek büyüyor, giderek yaklaşıyordu. Kamerasıyla sesi izlemeye devam etti. Birden kamerasında o ana kadar hiç görmediği bir şeyi fark etti. Şehirlere bombalar yağardı her gece 2. İlk yazıdan özet. İstanbul gece boyunca bombalanır. Hastaneler, medya merkezleri, binlerce ev ve iş yeri, elektrik ve telefon santralleri, vilayet ve belediye binaları, havaalanları yerle birdir. Şehre acı ve korku hakimdir. Ölü sayısının 10.000'lere ulaştığından söz edilmektedir. Haberleşme felç olmuştur. Saat 10. Bombardıman durur gibi oldu. Alevlerin şehri saran tuhaf fışırtısı dışında ürkütücü bir sessizlik yaşanmaya başladı. Etiler'den Barbaros Bulvarı'na inen yokuşun başında televizyon binasının önünde kamerasıyla bekleyen şef kameraman Selim, saatlerdir ayaklarının dibinde duran kamerasını hatırladı. Binanın önünde donmuş gibi duruyordu. Sözün ve görüntülerin bittiği bu anda, Yapılacak hiçbir şey yoktu sanki. Ürkütücü sessizlikle birlikte yavaşça kamerasını eğildi. Ağır hareketlerle omzuna yerleştirdi. Siyah dumanların ve kara bulutların arasından sızan güneş ışığı ince bir huzme halinde kamerasına sokuldu. Sonra hiç farkında olmadan şehrin kuzey yönünden gelen homurtuya doğru çevirdi objektifi. Tuhaf ve korkunç bir ses giderek büyüyor, büyüyerek yaklaşıyordu. Kamerasıyla sesi izlemeye devam etti. Birden kamerasında o ana kadar hiç görmediği bir şeyi fark etti. Kameranın vizöründe dev bir balina. Havada süzülerek uçan bir balina. Düş gördüğünü sandı. Çekime devam ederken öteki gözünü de açtı. Çıplak gözle de gördü. Dev bir füzeydi bu. Balina kadar büyük bir Crius füzesi. Bulvarın tam ortasından ve yerden sadece 15-20 metre yükseklikten, binaların arasından homurtularla süzülerek gidiyordu. Böylesi bir kurgu filminde olabilirdi ancak ya da bir karabasanda. Aynı anda yolun iki tarafındaki kaldırımlarda bulunanlar da nutku tutulmuş gibi bulvarın tam ortasından geçen bu dev balinaya bakıyordu. Ne bir ses, ne bir çığlık. İstanbul semalarında sadece uçan balinanın homurtusu. Şef kameraman Selim, omzundaki kamerayla dönerek boğaz tarafına doğru yol alan füzeyi arkasından izledi. Füze, vizöründe hızla küçülürken arkadan gelen ikinci füzeyi fark edemedi. Birinci füze uzaklaşırken ikincisi aniden kameranın açısına girdi. İkisi de aynı yöne doğru uçuyordu, kaydı kesmedi. İlk füze son anda küçük bir yön değişikliğiyle boğazın karşı kıyısında bulunan Çamlıca tepesinde televizyon verici kulelerine çarptı. Kulelerin bulunduğu yerden duman ve alevler yükseldi bir anda. Patlama sesi İstanbul'u salladı. Hedefin ne olduğu belliydi. Ama ikincisi yön değiştiremedi. Doğrudan kulelerin altında bulunan mahallelerin tam ortasını vurdu. Alevleri ve dumanları gördü vizörden. Ancak hiçbir ses duymadı. Kulakları sağır olmuştu sanki. Bildiği tek şey evinin orada olduğuydu. Karısı, annesi ve çocukları oradaydı. Donmuş gibiydi. Önündeki arabanın kapısının açıldığını ve arkadaşlarının kolundan çekerek "Atla çabuk!" dediğini neden sonra fark etti. Hızla sahile indiler. Karşı tepeler yanıyordu. Öteki kameramanlarla birlikte çekime başladılar. Sahilde tam karşıdaki kıyametin ilk görüntülerini en yakın mesafeden zoomlayarak çektikten sonra köprüye yönelecek ve felaket mahalline ulaşmaya çalışacaklardı. O ise bir an önce evine, çocuklarına doğru koşar adım gitmek istiyordu. Arkadaşlarıyla birlikte sahildeki çekimlerin son planı için sola doğru pan yaparak döndüklerinde kameranın objektifine giren görüntüyü önce algılayamadılar. Hiçbir şey düşünmeden çekim yapmaya devam ettiler. Şuurlarını kaybetmişçesine kaydettikleri görüntünün ne olduğunu birkaç dakika sonra fark edeceklerdi. İstanbul'u birbirine bağlayan iki boğaz köprüsü arka arkaya omuzlarından kopmuş kollar gibi paramparça sulara sarkıyordu. Bir şehir değil, bir yürek orta yerinden ikiye bölünmüştü sanki. Acılarıyla baş başa ve yapayalnız. Telsizler Çamlıca'nın aşağı mahallelerindeki ölü sayısının şimdiden yüzleri bulduğunu söylüyordu. Bu görüntüler ve bu öykü bir kurgu bilim filminden alınıp aktarılmadı bu yazıya. Yıllar önce 17 Ocak sabahı yeryüzünün bir şehrinde aynen yaşandı. Önümüzdeki süreçte belki yeniden yaşanacak. Şehrin adının İstanbul değil de Bağdat olması sizi fark eder miydi? Ya da fark eder mi? Hoş geldin bebek. Hoş geldin bebek. Yaşama sırası sende. Babanın ölümünden 17 gün sonra açtın dünyaya gözlerini. Bir gün anlatacaklar sana. Yaşadıkça öğreneceksin. Mesela neden babanın adını taşıdığını. Babanla birlikte daha kaç maden emekçisinin toprak altında kaldığını bir gün söyleyecekler. Çok uğraştı babanın arkadaşları ama olmadı. Fakat Kadir bebek, yaşadıkça öğreneceksin, bu hayatta her zaman tutunacak bir dal vardır mutlaka. Sarılacak bir şey, bir teselli vardır her zaman. Mesela sanma ki baban senden habersiz gitti. Annenin karnındaydın, sen ve o seni hissetti. Biliyor musun, o seni işitti, sesini duyurdun ona. Bir de aslanlar gibi bir oğlan çocuğu olacağını öğrendi de gitti. Sevindi de gitti. Sendin sevindiren onu. Sizin oralarda erkek çocuk babası olmanın ne demek olduğunu bileceksin zamanla. Yaşadıkça öğreneceksin. Adını bile koydu da gitti. Bir gün söyleyecekler babanın nasıl öldüğünü. Anlatırlar mı bilmiyorum ama bu arada başka şeyler de oldu doğduğun ülkede. Tam da senin dünyaya gelmeye hazırlandığın günlerde. Dağlardan gelenler, ki belli değil kimlikleri, altı bahriye askerini vurdular sabaha karşı. Aynı saatlerde yabancı bir ülkenin askerleri çocuklara yardım götüren 9 insanımızı öldürdü. Ki hala belli değil katillerin kimlikleri. Bu arada seller, başka kazalar filan da oldu arada. Mayınlar filan patladı. Yani biraz çok ölen oldu bu ara. Fakat Kadir bebek, nasıl bir zamanda geldin dünyaya ve nasıl bir yere doğdum diye sorarsan şayet. Sakın sorma, sakın korkma, sakın üzülme. Biz onca zamandır yaşayıp gidiyoruz işte. Yaşadıkça öğreneceksin. Bu hayatta her zaman tutunacak bir dal vardır. Sarılacak bir şey, bir teselli. Ne desem bilmem ki. Tamam, televizyonlarda falan çok kavga ediyorlar bu ara. Çok fazla gürültü var. Tamam, ama şöyle, bir kere her zaman böyle değildir buralar. Kuşların cıvıltısını da duyacaksın zamanla, martıların sesini de. Denizlerin en mavisini, doğduğunu da bileceksin. Ve aslında dünyanın en harikulade ülkesine. Yaşadıkça öğreneceksin. Başka ne desem ki? Bir de şöyle bir şey var Kadir bebek. Sana çocukça bir teselli gibi gelir belki ama öyle. Biliyor musun? Burası kocaman bir ülke de ondan. Koskocaman. İnan. Biraz da ondan. Biraz da çok kalabalığız biz galiba. Biraz da ondan. Yani her zaman bir teselli vardır bu hayatta. Yaşadıkça öğreneceksin. Fakat çok kalabalık olmak da iyi bir şeydir bazen, biliyor musun? 10 gün sonra babalar günü. Bak şimdi haberler senden bahsediyor. Kadir bebek, senin doğumundan, milyonlarca insan haberdar işte varlığından. Ve gelecek pazar günü, o babalar günü, bu kocaman, koskocaman ülkede çok kalabalık bir ailen olduğunu da göreceksin. Seni kocaman, koskocaman kucaklayacağız hep birlikte. Yaşadıkça öğreneceksin ki endişelerimiz kadar güçlüdür şefkatimizde. 16. ayrımın sonu, sayfa 278.